Allah'ın süngüleri, Reis Paşa Attila İlhan.
Ayrım 10.
Sayfa 91. Üçüncü direzinde heyet-i nasuha azaları, Yusuf Kemal Bey, Rıza Nur Bey, ayrıca Abdullah Azmi ve Hoca Vehbi efendiler. Yamacı bir solukta inen köpekler boğulurcasına havlayarak direzinlere sarıyor ama yetişebilmeleri ne mümkün. Deli rüzgar ağız dolusu havlamalarını kaptığı gibi gerilere savuruyor. Çocuklar raylara indiklerinde direzinler çoktan köprüye doğru uzaklaşmış, ortalıkta sadece raylardaki tıkırtısı. Rüzgarın tüyleri diken diken eden ıslığı ve yorgun köpeklerin ağır soluması kalmıştır. İlk direzin Lefke Demiryolu Köprüsü'ne ikindi üzeri ulaşacaktı. Yer yer karla kaplı engebeli arazi. Akşam güneşinin görünmesiyle kaybolması bir oluyor. Damar damar pembe, eflatun bir ufuk. Sürüklenerek giden alacalı mor bulut kalabalığı. Bir iddiaya göre Mustafa Kemal Paşa'nın emriyle, bir başkasına göre İngilizlerin dinamitleyerek ortasından yıktığı kederli demir köprü. Yıkılan aksam nehre düşmüş, seyri seferi engelliyor. Köprünün öteki tarafında boğum boğum kara duman kusan eski püskü lokomotif. Ona bağlı birkaç vagon. Bir yanda demir yolu köprünün hemen ağzında kesiliyor. Zaten ilk direzin oraya gelip durmuş, yolcuları yamaca serpilmiş, ağır adımlarla nehrin kıyısına iniyorlar. Garip ama ortalıkta sanki harp yokmuş, işgal yokmuş gibi inanılmaz bir akşam sakinliği. İkinci direzin bu sırada geldi. Doktor Adnan, Halide Edip Hanım, Cami Bey. Toprağa ayak basar basmaz bir an durup manzarayı, en çok da yıkık köprüyü seyrediyorlar. Gözleri iki kıyıyı birbirine bağlayan bucurgata takılıyor. Bütün umut onda. İki yaka kalın bir telle birbirine bağlanmış, akıntıdan yararlanan büyük bir sal, tel boyunca gidip gelerek yolcuları ve hayvanlarını karşı tarafa geçirmektedir. Rengi gittikçe leyla açılan, akşam alacasının durgunluğunda yankılanan bir takım uzak sesler. Durup durup tekrarlanan hırçın bir at kişnemesi. Lokomotifin beyaz bir buhar fıskiyesi halinde salıverdiği istimin yırtıcı ıslığı. İri ve kalın, ne dedikleri anlaşılamayan köylü bağrışmaları. Nihayet sal yanaşıyor, getirdiği at, eşek, sığır ile köylüleri boşaltıyor. Birinci direzinin yolcuları kıpır kıpır binmeye hazırlanıyorlar. Doktor Adnan Bey başıyla köprüyü işaret ederek dedi ki, Geyve'deki rivayet doğru çıktı. İngilizler dinamitle berhava etmiş. Ankara ile müvasalatı kat edecekler. Maksatları bu. Cami Bey'in aklı başından beri bu fikre yatmamıştı. Arz etmiştim diyor. Ankara'nın emridir. Ali Fuat Paşa vasıtasıyla intikal etmiş. İşgalin bu tarafa yayılmasına mani olmak için. Halide Edip Hanım elinin mühmel bir hareketiyle eşine nehrin öteki yakasındaki treni ve karşı kıyıya yanaşmakta olan salı göstererek İngilizler yaptıysa dedi, pek muvaffak olabilmiş görünmüyorlar. Geç ve güç de olsa seyri sefer yürüyor. Halide Edip Hanım'ın sonra kaşları çatılıyor. Hiddetli bakışlarını köprüye çevirerek dişlerinin arasından ilave edecektir. Ma mafih bu. Küstahlığın da fevkinde bir şey. Böyle bir tahribata nasıl tevessül edebilmişler? Nedense içinde harbi umumi bitmemiş, Suriye'deymiş gibi bir his. Cemal Paşa onu görmek istemiş. Karargâh-ı umumiye çıkıyor, yumuşak bir kış günü, çıplak ağaç dallarında top top sığırcıklar. Ya da hayır, ders adette son günleri. İşgal gerçekleşmiş. Anadolu'ya intikal bir zaruret halini alıyor. Bunun da yeni bir serencam olacağı besbelli. İstanbul'dan hareketine tekadüm eden günler binbir ihtiyatla Cami Bey'le buluşmaya gittiği o cumartesi sabahı. Üsküdar iskelesine inmiş Emniyeti Umumiye'nin siyah kalpaklı memurları. Vızır vızır etrafta dolaşıyor, herkesi gözden geçiriyorlar. Ona da baktılar. O gözlerini indirmedi, yavaş yavaş yürüdü. Az sonra arkasından bir erkek sesi. Parolayı söylüyor. Nasılsınız Fatma Hanım? Bu, buluşmayı temin edecek olan Rıfkı Bey'dir. Sarışın, sakin bir zat. Beşiktaş vapuruna binmeleri icap ettiğini söylüyor. Halide Hanım, hınca hınç iskele büfesinden bir paket tütün, biraz sigara, biraz da şan fıstığı alarak vapura biniyor. Kasvetli bir hava, bir şey yağacak ama ne? Kar mı, sulu sepken mi? Martılar çığlık çığlığa, savruluyorlar. Aslında güvertede oturması daha uygun ama dışarısı o kadar soğuk ki salona geçecektir. Hay aksi şeytan, deniz penceresinin önünde oturan o genç kız. Darülfünun'daki talebelerinden birisi olamaz mı? Ne kadar da benziyor. Dönüp dönüp bakması hayra alamet değil. Halide Edip'i tanımaması lazım. Halktan bir kadın gibi. Tütün paketini üzerine vurarak açacak, sigara sarmaya başlayacaktır. İçin için halk kadınlarını ne kadar iyi taklit edebildiğini düşünerek. Talebesinin bakışlarını her an üzerinde hissediyor, korkuyor da. Sigarasını dudaklarına iliştirip kibriti çaktığı sırada rolünü unutmuş, kendisi gibi davranmıştır. Kız ya tanır da hocam diyerek yanına gelirse? Bir başkası olduğu kanaatini güçlendirmek için sigarasını içer içmez külahını açmış, fıstık atıştırmaya başlamıştı. Hem de görgüsüz bir kadın gibi kabuklarını yere tüküre tüküre. Bu ona benim Halide Edip olmadığım kanaatini vermiş olacak ki yüzünü denize çevirdi. Gerçi beni hiçbir zaman ele vermeyeceğini biliyordum ama bana yardım edenler ölümle tehdit edildiği için beni tanımaması kendi menfaatine olacaktı. Beşiktaş'tan bir arabayla Nişantaşı'na çıkmışlardı. İner inmez Rıfkı Bey demişti ki, "Beni uzaktan takip ediniz. Bir kapının önünde durup ayaklarımı paspasa silip çekildikten sonra o kapıdan giriniz. Cami Bey 3. katta oturuyor. Bir saatten fazla kalmayınız. Ben sizi köşe başında bekleyeceğim." Çıktığı zaman Rıfkı Bey'i gerçekten köşe başında bulmuştu. Hava hala soğuk, yukarıdan kar tozu mu, su tozu mu belirsiz bir şeyler dökülüyor. İnsanlarda garip bir telaş, birbirine karşı bir yabancılık hissi. Osman Bey'e kadar yürümüş orada, arabacısı zenci bir arabaya binmeye karar vermişlerdi ama binecekleri sırada üniformalı iki İngiliz polisiyle bir sivilin binenleri kontrol ettiğini fark ettiler. Arabanın önünde kastı mahsula durup güya konuşuyorlar. Halide Edip Hanım diyor ki, "Bildiğiniz gibi ben bugün buraya Efendi Hazretlerini görmeye gelmiştim." Rıfkı Bey cevap veriyor. "Öyle mi? Ben de yakında kendilerini ziyarete gideceğim." Rıfkı Bey bir temenni ile veda etmişti. Halide Edip arabaya tek başına bindi, arabacıya onu köprüye götürmesini söyledi. Mahmure ablaya gidinceye kadar en az 3 kere araba değiştirmeyi kuruyordu. Kısa bir müddet sonra arabacının ona garip garip baktığını, Beyoğlu'nda lüzumundan fazla yavaşladığını hissetti. Kim bilir, belki de onu İngiliz polisine teslim etmeyi aklından geçirmekteydi. İlan edilmiş olmamakla beraber onu haber verenlere 500 veya 1000 İngiliz lirası ödeneceğini duymuştu. Bu para bu zavallı için bir hayli ehemmiyet taşıyabilirdi. Mamafi beni sağ salim köprüye kadar götürdü. Halide Edip 10 gün kadar önce İstanbul'da başlamış, bu serencamın hangi merhalesinde olduğunu Yunus Nadi Bey'in sözlerini işitince birdenbire anlayacaktır. Halide Hanım, siz ne dersiniz? Bendeniz milli bir ajansı faaliyete geçirmenin artık bir zaruret haline geldiğini düşünmekteyim. Zira hangi cihetten baksak, batmış güneşin yorgun kızıllığı, başlarının üzerinde bağlanıp çözülen karga sürüleri, sanki boşluğa savrulmuş kara mendiller. Lokomotifin hışıltısı durmuş, bacasından duman kusmuyor ama kokusu etrafı sarmış. Halide Edip sahilden ağır ağır uzaklaşıp arıya atılmış tele tutunarak karşı sahile yaklaşan ilkel bir salın üzerinde olduklarını yeniden keşfediyor. Yunus Nadi Bey gözlük camlarında birer istifham yüzüne eğilmiş sorduğuna cevap beklemektedir. Haklısınız efendim. Dahile ve harice, Ankara'nın sesini duyurmak bir vatan vazifesi. Lakin Mustafa Kemal Paşa ile meseleyi tezekkür etmeden... Yunus Nadi Bey heyecanlı sözünü kesti. O şartı evvel hanımefendi, teferruatı bilahere teemmül edilir. Mesela teşkilat ve propagandanın mahiyet ve mühtevası. Hemen herkes su üzerindeki derme çatma bir salda bulunmanın tedirginliğini yaşıyor. Halide Edip'in gözü bir ara üzerinde kayıp gittikleri suya daldı. Akşam alacasında daha koyu, daha endişe verici bir eflatuna dönmüş. Hemen hemen bütün erkekler sigara içiyor, aralarında konuşuyorlar. O da bir sigara yaksa mı? Gözlerinde bu ifadeyle kocasına baktı, Doktor Adnan Bey ajans fikrine takılmıştı. Evvel emirde münasip bir ad lazım diyor. Mesela Türk Ajansı veyahut Ankara Ajansı. Halide Edip Hanım tütün düşkünlüğünü anında unutmuştu. Heyecanla eşinin sözünü keserek atıldı. Mesela Anadolu Ajansı dedi. Kısacık sustu. İri siyah gözlerini akşam alacasında kaybolan nehir, yıkık köprü, direzinler ve lokomotif üzerinde gezdirerek çok daha kırık, çok daha derin bir sesle tekrarladı. Evet, Anadolu Ajansı. Bence en iyisi bu. Yunus Nadi'ye dönerek soruyor, siz ne dersiniz efendim? Yunus Nadi Bey de etkilenmiştir. O da gözleriyle mor dağları, savruk bulut yığınlarını, yorgun soluyan yaşlı lokomotifi, salda teli çeken mütevekkil köylüleri adeta okşayarak biraz Halide Hanım'a, biraz kendi kendine ''Anadolu Ajansı mı?'' dedi. ''Evet, muvafıktır. Tebrik ederim hanımefendi. Bir hakikate ad koydunuz. Gider gitmez Paşa Hazretlerine arz edelim.'' ''Lütfen çok sıcak su, sabun ve kese.'' Ankara'da akşam güneş battı batıyor, istasyon binasının camlarında grup kızıllığı. İstasyonun önünde peronu doldurmuş mümtaz bir kalabalık. Kalpaklı, fesli, üniformalı zevat, aralarında İstanbul havalı bazı kadınlar dikkati çekiyor. İstasyonun arkasında fayton, araba, otomobil, her çeşit vasıta. Mustafa Kemal Paşa'nın otomobili Ziraat Mektebi istikametinden gelerek taşıt kalabalığı arasından geçti. İstasyon binası metaline yanaşıp orada durdu. Başta siyah sakalı göğsüne akan Ankara valisi Yahya Galip Bey. Hazirundan birkaç kişi arabaya ilerliyor. Kapılar açılmıştır. Mustafa Kemal Paşa ile Ali Fuat Paşa iniyorlar. Mustafa Kemal Paşa başladıkları muhavereyi sürdürerek çıkacaktır, ciddi ve kararlı görünüyor. Onlar meclisi mebusanı basıp mebusları derdest ediyorlar. Biz birkaç İngiliz zabitini tevkif etmişiz, çok mu? Ali Fuat Paşa tereddütsüz ekledi. Esasen tevkif emrini derhal vermiş bulunuyorum. Ankara valisi mütebessim elini uzatmıştı. Hoş geldiniz Paşa Hazretleri, safalar getirdiniz. İki paşa da gülümsüyordu. Validen sonra onun birer birer tanıttığı karşılayıcılarla el sıkışıyorlar. Daha sonra bekleşen kalabalığın içine doğru konuşarak yürüdüler. Kalabalık saygılı bir çekingenlikle açılarak onlara yol veriyor. Mustafa Kemal Paşa merak etmişti, sordu. Tehir falan yok ya Vali Bey. Yok Paşa Hazretleri. Demiryolu telgrafından öğrendik, Katar şu anda Sincanköy'ü geçmiş bulunuyor. Gün batmış, tren Sincanköy istasyonundan soluk soluğa uzaklaşıyordu. Lokomotifin bacasından kalın ve karanlık bir duman halka halka geriye savruluyor. Vagon camları akşam kızıllığından tutuşmuş, bir yanıp bir sönüyorlar. Makinist uzun ve hicranlı bir düdük çaldı, yolcular hangisi olursa olsun o an kendilerini kaderin elinde oyuncak hissettiler. İstanbul'dan yola çıkalı bu kaçıncı gün batımı? 10. mu, 15. mi? Kimse ne olacağını bilmiyor, yalnız kendisinin değil, memleketin ne olacağını da. Koridorlar, kompartımanlar tıklım tıklım dolu. Çok kalabalık. Bunların çoğu içi içine sığmayan mebuslar, Ankara yolcuları. Kapısı açık kompartımandan vagonun koridorunda duran bir gruba akşam kızıllığı vurmuş. Hüsrev, Yunus Nadi, Yusuf Kemal ve Cami Beyler tepeden tırnağa grup kızılı sohbete dalmışlar. Daha kaç istasyon var yahu? Mallıköy'ü geçtik. Sincanköy arkamızda kaldı. artık önümüz Ankara.
Ayrım sonu.